Ayrım 9, sayfa 81. Ama 514. gece olunca demiş ki, o zaman denizde yaşar Abdullah, görüntülerin gözleri önünden peş peşe geçtiği çeşitli bölgeleri dolaştırdıktan sonra onu, içinde yaşayanların adedine göre irili ufaklı evleri yine mağaralar şeklinde olan ötekilerden daha küçük bir kente ulaştırmış. Bu mağaralardan birinin kapısına götürerek, gir kardeşim, burası benim evimdir demiş. Onu mağaraya sokmuş ve hey kızım çabuk buraya gel diye haykırmış. Ve hemen bir pembe mercan kümesinin ardından dalgalı uzun saçları, güzel göğüsleri, harika bir göbeği, zarif bir endamı ve uzun siyah kirpikli yeşil gözleri olan ama bedeni tüm denizaltı halkı gibi kalça ve bacak yerine kuyrukla sonuçlanan bir genç kız çıkarak yanlarına yaklaşmış. Ve karada yaşarı görünce birdenbire durmuş ve ona engin bir merakla bakmış. Sonra da bir kahkaha kopararak baba bize getirdiğin bu kuyruksuz kişi de kim diye haykırmış. O da kızım her gün getirdiğim ve senin zevk duyarak yediğin meyveleri bana getiren karada yaşar dostumdur. Gel de ona nezaketle yaklaş ve hoş gelmeler dile diye yanıt vermiş. Kız da yaklaşmış ve ona büyük bir incelikle ve seçkin bir dille barış dilemiş ve Abdullah da son kertede etkilenerek onu yanıtlamış. O sırada bağrına bastığı iki çocuğunu birer kolunda taşıyarak denizde Yaşar'ın eşi de içeri girmiş. Çocukların elinde sağlam dişlerle çatırdatarak sanki yeryüzü çocuklarının hıyar yer gibi yedikleri irice iki balık varmış. Ve kadın denizde Yaşar'ın yanı başındaki Abdullah'ı görerek eşikte şaşırarak durmuş ve iki çocuğunu yere bıraktıktan sonra bütün varlığıyla gülerek aman ya Rabbi bu bir kuyruksuz nasıl kuyruksuz olunur acaba diye haykırmış. Ve karada Yaşar'ın yanı başına kadar gelmiş. Onu tepeden tırnağa kadar seyretmeye koyulmuş. Özellikle tüm yaşamında onunki gibi bir alt takım görmemiş bulunduğundan bedeninin alt yanına şaşa kalmış. Çocuklarla genç kız da ilkin bu çıkıntıdan biraz korktukları halde sonradan birçok kez elleriyle yoklayacak kadar yüreklenmişler ve dokundukça da gülüp eğlenmişler. Aralarında gülüşüp bu bir kuyruksuz diyorlarmış ve neşeyle oynayıp duruyorlarmış. Karada Yaşar Abdullah onların davranışlarından ve kaygısızlıklarından alınarak denizde Yaşar Abdullah'a "Kardeşim, sen beni buraya çocuklarının ve karının alay konusu olayım diye mi getirdin?" demiş. O da "Senden çok özür dilerim kardeşim. Ne olur beni bağışla. Çünkü bizim ülkemizde kuyruğu olmayan kimseye pek önem vermezler." demiş. O tam bu sözleri tamamladığı sırada iri ve güçlü kuvvetli iki kişi gelmiş ve ev sahibine "Ey Abdullah, deniz padişahı, yeryüzünün kuyruksuzlarından birini evine kabul etmiş bulunduğunu öğrenmiş bulunuyor. Doğru mu bu?" demişler. O da "Doğrudur, işte karşınızda gördüğünüz o kimsedir. Benim dostum ve konuğumdur. Ve şu anda onu alıp buraya getirdiğim kumsala geri götürmek istiyorum." diye yanıt vermiş. "Onlar sakın bunu yapma. Çünkü padişah bizi onu aramakla görevlendirdi. Onu görmek ve yapısı hakkında bir fikir edinmek istiyor. Anlaşılan onun olağan dışı bir bedeni, ön yanında da daha olağan dışı bir başka organı varmış. Padişah bunların ne olduğunu görmek ve adlarını öğrenmek istiyor." demişler. Bu sözleri duyan denizde Yaşar Abdullah konuğuna dönmüş ve ona "Kardeşim bağışla beni çünkü özrüm ortada. Biz padişahımızın buyruklarına uymamazlık edemeyiz." demiş. Karada Yaşar ona "Ben bu padişahtan korktum. Çünkü belki de bende kendisinde bulunmayan bir şey bulunduğu için canı sıkılacaktır. Ve belki de bu yüzden benim öldürülmemi isteyecektir." demiş. Denizde Yaşar, "Seni korumak üzere ben orada olacağım. Böylece sana bir zarar gelmemesini sağlayacağım." demiş. O da, "Öyleyse senin kararına uyacağım ve Tanrı'ya güvenerek seni izleyeceğim." demiş. Denizde Yaşar da konuğunu alıp padişahın huzuruna götürmüş. Padişah karada Yaşar'ı görünce öylesine gülmüş ki tahtından suya düşmüş. Sonra da "Aramıza hoş geldin ey kuyruksuz." demiş. Sonra yöresinde bulunan bütün saygın yüksek kişiler pek çok gülüp parmaklarıyla birbirlerine "Evet vallahi bu bir kuyruksuzdur." diyerek karada Yaşar'ın arka yanını göstermişler. Padişah da ona, nasıl oluyor da senin bir kuyruğun olmuyor deyince, bilmiyorum padişahım ama biz yeryüzünde yaşayanlar hepimiz böyleyiz demiş. Padişah, peki kuyruk yerine ardında kabaran bu şeye ne ad veriyorsunuz deyince, kimimiz buna kıç deriz, kimileri art yan der, kimileri de iki yanlı olduğundan art yuvarlar adını verir diye yanıt vermiş. Padişah da ona, peki bu art yanınız ne işe yarar deyince, yorulunca oturmaya ama kadınlarda çok değerli bir organ oluşturur diye yanıt vermiş. Padişah, ya şu önündeki ona ne ad veriliyor diye sorunca, ona zep denir demiş. Ne işe yarar bu zep diye sorunca da, her türden pek çok kullanımı vardır. Ama padişaha saygımdan açıklayamam. Ama kullanımları öylesine gereklidir ki, bizim dünyamızda değer bakımından erkeklerin indinde bundan değerli başka bir şey yoktur. Kadınların indinde büyüyecek art yuvarlar kadar değerli başka bir şey olmadığı gibi diye yanıt vermiş. Padişah ile yöresindekiler bu sözlere olağanca varlıklarıyla gülmeye başlamışlar. Karada yaşar Abdullah da ellerini göğe kaldırarak bir alemde art yuvarları bir şöhret aracı, bir başka alemde de bir gülme aracı olarak yaratan Tanrı'ya şükürler olsun. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 515. gece olunca demiş ki, bir alemde art yuvarları bir şöhret aracı, bir başka alemde de bir gülme aracı olarak yaratan Tanrı'ya şükürler olsun diye haykırmış. Ve kendini denizde yaşayanların meraklarını doyurma aracı olarak görmenin sıkıntısıyla kişiliğini, art yanını ve geri kalan yerlerini ne yapacağını bilememiş. Ve içinden, vallahi buradan uzaklarda olmak ya da çıplaklığımı örtecek bir şeylere sahip bulunmak isterdim demiş. Ama sonunda padişah ona, ey kuyruksuz, art yanınla beni öylesine eğlendirdin ki istediğin ne varsa sana bağışlamak isterdim. Ne istiyorsan haydi bana söyle demiş. O da, senden iki şey isterdim ey padişah. Yeniden karaya dönmek ve yanımda birçok deniz mücevheri götürmek diye yanıt vermiş. Ve denizde yaşar Abdullah da, bir şey daha var padişahım. Dostum burada bulunalı beri hiçbir şey yemedi ve çiğ balık etinde sevmez demiş. Bunun üzerine padişah kendisine istediği kadar mücevherat verilsin ve geldiği yere götürülsün demiş. Ve hemen tüm denizde yaşarlar büyük boş istiridye kabuklarının içlerini her renkten değerli taşlarla doldurup getirmekte ivedilik göstermişler ve karada yaşar Abdullah'a bunları senin için nereye taşımamız gerek diye sormuşlar. O da beni ve adeti gereği mücevheratla dolu sepeti taşıyacak olan kardeşiniz dostum Abdullah'ı izlemeniz yeter diye yanıt vermiş. Sonra padişahtan izin almış, dostu yanında ve mücevherat dolu istiridye kabuklarını taşıyan denizde yaşarlar peşinde olduğu halde deniz ülkelerini aşıp gökyüzünün yükseldiği kıyıya çıkmışlar. Orada kıyıda oturarak bir ara doğduğu yerin havasını solumak üzere dinlenmiş. Bunu izleyerek giysilerini gömdüğü çukurdan çıkararak giyinmiş ve dostu denizde yaşar Abdullah'tan izin alarak ona, beni bütün bu istiridye kabukları ve bu sepetle kıyıda bırak. Gidip bunları taşıyacak hamallar bulayım demiş. Ve gidip bütün bu hazineyi saraya taşıyacak hamallar bulmuş. Ve sonra şahın huzuruna çıkmış. Şah damadını görünce büyük sevinç belirtileriyle onu karşılamış. Ve kendisine senin yokluğundan hepimiz çok kaygılandık demiş. Abdullah da ona başından sonuna tüm serüvenini anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Ve onun eline sepetle içi mücevher dolu istiridye kabuklarını teslim etmiş. Ve şah damadının anlattığı öyküye ve denizden getirdiği servete çok hayran kalmışsa da damadının ve genellikle tüm olarak herkesin art yuvarları adına denizde yaşayanların bu konudaki davranışlarını pek uygun bulmayarak canı sıkılmış. Ve ona ey Abdullah, bir daha gidip kıyıda bu denizde yaşar Abdullah'ı bulmanı artık istemiyorum. Çünkü bu kez izlenmekle büyük bir zarar görmemişsin. Ama gelecekte başına ne geleceğini bilemezsin. Zira yere düşen testinin her zaman sağlam kalması mümkün değildir hükmünün yerine gelip gelmeyeceğini bilemezsin. Ve de sen benim damadım ve vezirimsin. Her sabah başında sepetle deniz kıyısına gitmeni görmeleri de pek uygun olamaz. Sonra da gidip o az veya çok kuyruklu ya da az veya çok nezaketsiz kişilerin sana gülmelerine vesile olman da doğru değil. Sarayda kal. Böylece barış içinde olursun. Biz de senin için kaygılanmayız demiş. Bunun üzerine karada yaşar Abdullah, kayınbabası Şah Abdullah'a karşı çıkmak istemeyerek dostu fırıncı Abdullah ile birlikte sarayda kalmış. Ve duyduğu kızgınlıktan ötürü artık sözünü etmediği denizde Yaşar Abdullah'ı kıyıda görmeye gitmemiş. Ve hepsi neşeleri söndürücü ve dostları ayırıcı ölüm gelip onları ziyaret edinceye kadar en mutlu koşullar içinde zevk duyarak yaşamışlar. Görülen ve görülmeyen alemleri yöneten, tüm güçlerin sahibi, niyet ve ihtiyaçlarını bildiği tüm kullarını hayırla kollayan, hiç ölmeyen canlı varlığa şükürler olsun. Ve Şehrazat bu son sözleri söyleyerek susmuş. O zaman Şah Şehriyar, "Ey Şehrazat, bu öykü gerçekten olağan dışı," diye haykırmış. Şehrazat da, "Evet Şahım, ama hiç kuşku yok ki, hoşuna gitme talihine mazhar olursa, senden anlatma izni istediğim genç sarı adamın öyküsü kadar hayranlık verici olamaz," demiş. Şah Şehriyar da, "Kuşkusuz anlatabilirsin," demiş. Bunun üzerine Şehrazat da demiş ki, "Genç sarı adamın öyküsü. Bana birçok öykü arasında anlatılmıştır ki, ey bahtı güzel şah, Halife Harun Reşit, bir gece veziri Cafer, öbür veziri El Fazl, gözdesi Ebu İshak, şair Ebu Nuvas, celladı Mesrur ve güvenlik yetkilisi Güve Ahmet ile ve de hepsi tacir kılığında Dicle kıyısına yollanmış ve orada bir kayıya binerek suyun akışına göre kendilerini bir serüvene terk etmişler. Çünkü Cafer, halifenin uykusuzluğa ve zihin bulanıklığına uğramış bulunduğunu görerek can sıkıntısını dağıtmak için ona hiçbir şeyin henüz görülmeyeni görmek, henüz işitilmeyeni işitmek ve henüz ziyaret edilmemiş yerleri ziyaret etmek kadar etkili olmadığını söylemiş bulunuyormuş. Böylece geçen belli bir süre sonunda kayık nehre bakan bir evin penceresi altına gelmiş. Evin içinden güzel ve hüzünlü bir sesin uta eşlik ederek şu dizeleri söylediğini duymuşlar. Şarap bardağı şuracıkta ve yakındaki sık ağaçlıktan kuş ötüyor. Yüreğime diyorum ki, ne vakte kadar mutluluğu iteceksin? Uyan, yaşam ödenecek kısa süreli bir borçtur. İşte bardak ve saki, güzel ve genç bir sakidir senin dostun. Ona bak ve elinden sana uzattığı bardağı al. Gözleri baygın ve bakışları davetkar. Bunları küçümseme sakın. Yanaklarına taze güller ektim. Olgunlaşınca onları toplamak isterken gül yerine narlar buldum. Ey yüreğim, bunları küçümseme. Bu an yanaklarının ayva tüyüne büründüğü andır. Halife bu kıtaları işitince vezirine, "Ey Cafer, bu ses ne kadar güzel," demiş. Cafer de, "Efendimiz, kuşkusuz bu kadar güzel ve tatlı bir sesi kulaklarım bugüne kadar işitmemişti. Ama sultanım, bir duvar ardından duyulan bir ses yarı işitilmiş sayılır. Bunu sadece bir perde arkasından dinlesek ne iyi olurdu." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 516. gece olunca demiş ki, "Ama sultanım, bir duvar ardından duyulan bir ses yarı işitilmiş sayılır. Bunu sadece bir perdenin arkasından dinlesek ne iyi olurdu," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine halife, "Ey Cafer, bu sesi daha iyi işitmek ümidiyle ev sahibinden konukseverlik dilemek üzere içeri girelim," demiş. Ve kayığı durdurtarak kıyıya çıkmışlar. Sonra bu evin kapısını çalmışlar ve kapıyı açan hadım ağasından içeriye girmek için izin istemişler. Hadım ağası da ev sahibine haber vermeye gitmiş ve çok kısa bir süre sonra ev sahibi gelerek, "Ailecek konuklara huzur ve bereket dileriz. Ev sahibi sayıldığınız bu eve hoş geldiniz," demiş. Ve onları tesipli koyu mavi bir zemin üzerine hoş renkli bezeklerle süslenmiş bir tavanı olan ve ortasında harika sesler vererek su fışkırtan kaymak taşından bir havuzun bulunduğu geniş, temiz bir salona sokmuş. Ve onlara, "Efendilerim, hepinize birden Bismillah diyorum. İçinizden hanginizin en onurlu ve rütbece ve durum bakımından en yüce olduğunu bilmediğimden, buyurun, uygun bulduğunuz yerlere oturun," demiş. Sonra salonun dibindeki 100 altın yaldızlı iskemleye oturmuş bulunan 100 genç kıza dönerek bir işaret yapmış. Ve hemen bu 100 genç kız ayağa kalkıp birbiri ardından sessizce dışarı çıkmış. İkinci bir işaret üzerine etekleri bellerine dolanmış köleler her renkten ve gökte uçan, yerde yürüyen ya da denizde yüzen tüm eti yenecek yaratıkla donanmış tabaklar ve tatlılar, reçeller, üzerlerine fıstık ve bademle konukları öven yazılar yazılmış, pastalar konmuş büyük tepsiler getirmişler. Bunun üzerine yiyip içmeye başlamışlar ve ellerini yıkadıktan sonra ev sahibi onlara, ''Konuklarım, şimdi varlığınızla burayı onurlandırdıktan sonra bana istediğiniz bir şeyi yerine getirme zevkini tattırmak istiyorsanız lütfen açıkça bildirin. Çünkü arzularınız başım üzerinedir, gözüm üzerinedir.'' diye hitap etmiş. Cafer, ''Kuşkusuz, ey ev sahibi, su üzerindeyken yarım yamalak ve örtülü biçimde duyarak hayran olduğumuz bir sesi daha iyi işitmek için evine gelmiş bulunuyoruz.'' demiş. Bu sözleri işiten ev sahibi, ''Hoş gelmişsiniz.'' diye yanıt vermiş ve ellerini çırparak koşuşan kölelere, ''Hanımınız Sit Cemile'ye gidip bize bir şarkı söylemesini bildirin.'' demiş. Ve birkaç dakika sonra büyük bir perdenin ardından utun ve tamburların yeğeni eşliğiyle eşi bulunmaz bir ses şu şarkıyı okumuş. ''Al kadehi, dudaklarına sunduğum şu şarabı iç. İnsanın gönlünü hiç bulandırmaz o. Ama zaman, boşuna sevdiğine kavuşma düşleri kuran, sevilen bir kadından uzaklara kaçar gider. Dicle'nin kararan sularına gözlerimi dikerek, fırtınanın kararttığı ayın altında ne çok gece geçirdim. Batıda kaç kez akşamleyin, ayın gümüş bir bıçak gibi lal rengi sularda yittiğini gördüm.'' Kadın şarkıyı okuyup bitirince ses kesilmiş ve sadece telli sazlar gittikçe tükenir bir şekilde uyumlu ve uçucu bir musikiyi sürdürmüşler. Halife hayran ve kendinden geçmiş, Ebu İshak'a dönmüş ve ona, ''Vallahi ömrümce böyle bir ses duymamıştım.'' demiş. Ve ev sahibine de, ''Bu sesin sahibi mutlaka aşıktır ve de sevgilisinden ayrı düşmüştür.'' demiş. O da, ''Hiç de değil. Hüznün bundan başka bir nedeni var.'' Örneğin babasından ya da anasından ayrı düşmüş ve onları hatırlayarak böylesine şarkı söylüyor olamaz mı diye yanıt vermiş. El-Reşit, insanın ana babasından ayrılmasının böylesi vurgulamalar uyandırması çok şaşırtıcı doğrusu demiş. Ve ilk kez olarak ev sahibine dikkatle bakmış ve onun çizgileri büyük bir güzellik ortaya koyduğu halde yüzünün safran gibi sarı renkte olduğunu görmüş. Bu görünümden çok şaşırarak ona, ''Ey ev sahibimiz, senden bir isteğimiz daha olacak.'' demiş. Genç sarı adam da, ''Dileğinizi yerine getirilmiş bilin.'' diye yanıtlamış. Halife, ''Benim dileğim ve birlikte olduğumuz bu kişilerin de dilediği şey, yüzünün bu safran sarısı renginin yaşamının akışı dolayısıyla edinilen bir şey mi, yoksa doğduğun zaman edindiğin özgün bir şey mi olduğunu bilmektir.'' diye sormuş. Bunun üzerine genç adam, ''Siz hepiniz ey konuklarım bilin ki tenimin safran sarısı renkte olmasının nedeni öylesine olağan dışı bir öykü oluşturur ki iğneyle gözün iç köşesine yazılmış olsa onu saygıyla okuyan için ibret oluştururdu. Pekala, bana kulak verin ve ruhunuzun tüm uyanıklığıyla beni dinleyin.'' demiş. Hepsi de, ''Kulağımız ve ruhumuz sana aittir. İşte seni sabırsızlıkla dinliyoruz.'' demişler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.